Merhaba, Montalk'un 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta, geçen hafta bahsettiğim konuya paralel bir konudan bahsetmek istiyorum. Geçen hafta bir topluluğa mensup olmanın bizim güvenli alanımızda olduğundan bahsetmiştim. Eğer geçen haftaki bölümü dinlemediyseniz, bu bölümü dinlemeden önce dönüp onu dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü büyük bir bağdaşıklık kuracağınıza inanıyorum bu şekilde. Bu hafta bir aydınlanma yaşadım. Ve bu aydınlanmayı da bu bölümde sizlerle paylaşmak istedim. Bu aydınlanmayı biraz özetlemem gerekirse çoğu kişinin bildiğini tahmin ediyorum diyeceğim. Çünkü ben bu podcast'i kaydettiğim dönemde 100 bin izlenmeye kadar ulaşmış bir Instagram live var. Mücbir Sebepler isimli Bartu ve Melikcan yaptığı bir yayın. İlk başta aslında karantinanın başları diyebileceğimiz dönemden itibaren yapmaya başladılar bu içeriği ve eski bölümleri eğer izlemediyseniz YouTube'da bulabilirsiniz. Ekleyen birçok kanal var. Ve o zaman baktığımızda aslında bu live'ın 5000, 6000 civarı falan izlendiğini görebilirsiniz ilk başlarda. Ama şu an geldiğimiz şu dönemde 100.000'e kadar ulaşmış bir izleyici sayısı var. Hatta bir bölümde Bartu ve Melikşah'ın arabayla dışarı çıktığı bir bölüm yaşandı. Ve insanlar dışarı çıkıp evet sizi izliyoruz dediler ve çoğu kişinin de aslında bunun içinde olduğunu fark ettik. Ardından ben erkek arkadaşıma bu içeriği tavsiye etmeye karar verdim. İzledik ve ardından bununla ilgili bir sohbet yaptık. Neden insanların bu içeriği bu kadar çok beğendiği ya da bu kadar kısa bir sürede nasıl bu kadar geniş bir kitleye hitap edebildiğini konuştuk. Ve ben bu sırada bir aydınlanma yaşadım. Bahsettiğim bu aydınlanma da aslında geçen hafta yaptığım konuyla biraz daha bağdaşık olan bir topluluğa mensup olma güdüsü. Yani aslında buna biraz da aitlik dürtüsü denebilir. Kendimizi bir yere ait hissetmek, kendimizi güvende hissetmek gibi gibi aslında çeşitli dürtüleri var. Bunu en çok fark ettiğim noktada şu oldu. Özellikle bir yayından sonra Twitter'a girdim ve TT'lerde bu mücbir sebeple ilgili bir sürü hashtag vardı. Yani aslında o an fark ettiğim şey bunu izlemeyen bir insanın bu hashtaglerden hiçbir şey anlamayacak olması. Bu da aslında bizi bir topluluk haline getiriyor. Ve çoğu kişinin bu topluluğa mensup olma güdüsünden faydalanmak için acaba burada ne varmış merak unsuruyla birlikte bu yayınlara çok fazla talep gösterdiğini düşünüyorum. Çok güzel bir içerik. Ben de çok beğenerek takip ediyorum. Ve kendimi bu konuda sorguladığımda çok iyi ve kaliteli olmasının haricinde aslında biraz daha gündemle ilgili bir topluluğun oluşturduğu bir espri olabilir, bir söz öbeği olabilir. Yani dönen bir iletişimin aslında tam olarak anlayabilecek boyuta ulaşmanın amacıyla bu kadar çok izlendiğini düşünmeye başladım. Çünkü herhangi bir içerik hakkında olabilir. Yani çok basit. Twitter'da genel olarak bir konudan bahsediliyorsa, bir konu hakkında bir espri yapılıyorsa, bir içerik hakkında konuşuluyorsa çoğumuz gidip bu neymiş diye bakıyoruz. Bunun iki temel sebebi var bence. Bir, merak dürtüsü. Tabii ki bu en aslında itici kuvvet olan şey. İkincisi de o espriyi yapan, o konu hakkında fikir beyan eden topluluğun içerisinde yer almak isteme çabamız. Yani ve geçen esprilerin de, yani bu mücbir sebepler özelinde konuşursam eğer, geçen esprilerin de aslında o yayını izlemeyen birinin anlamayacağı türden olması, işte biraz daha şahsına münasır sohbetlerin dönmesi, yayının izlenirliğini bence oldukça yukarı çeken bir unsur. Bunun haricinde bir de şöyle bir durum var. Bu içerik neden muadili sayılamasa da sayılabilir denebilecek televizyonlarda çekilen ya da çeşitli platformlarda yapılıyorsa eğer diğer magazin programlarının ayıran şey ne? Magazin programı diyorum çünkü Bartu ve Melişah kendini bir magazin programı olarak tanımladığı için. Televizyonlarda bununla ilgili çok gündem oldu. Hatta işte böyle bir program yapıyorlar vesaire diye. Bu içeriği diğer programların ayıran temel şeyin ne olduğunu yani aslında tutup çoğu kişi ben magazin izliyorum televizyonda her sabah açıp magazin izliyorum demiyor. İzlesin ya da izlemesin. Hatta bunu bir utanç unsuru olarak gören birçok insan var. Ama çoğu kişi de aslında magazin takip ediyor. Yani bu bir arz talep unsuruysa eğer, bir istek var ki bu içerikler üretiliyor televizyonlarda ya da internet ortamında. Çoğu insan bununla ilgileniyor ama bunu söylemekten çekiniyor. Peki biz neden Bartu ve Melikşah'ın magazin olarak tanımladığı bu içeriği trend topik yapacak kadar ortaya serip bunun hakkında konuşmaktan bu kadar gocunmuyoruz? İşte tam olarak burada bir interaktiflik giriyor. Bunu da biraz açmak istiyorum. Şöyle, Instagram Live'de yaptığımız herhangi bir yayında sizi izleyen herhangi biri alttaki kutucuktan size bir mesaj atabilir. Bu standart bir özellik. Bu kişinin bir ünlü olması, bir ünsüz olması, çok zengin ya da çok fakir biri olması herhangi bir şey değiştirmiyor. Yani bu herkese sunulan ortak bir özellik. Bu yayının da birçok ünlü izleyeni var. Ünlü olmayan izleyeni olduğu gibi. Ve hem ünlü olan da, ünlü olmayan da aynı kutucuğa aynı şekilde yazabilme kabiliyetine sahip. Yani hem işin içinde bir fikir beyan etme durumu var. Televizyonlarda işte sadece izleyip hiçbir fikri beyan edemediğimiz, sadece tek taraflı konuşulan bir programdansa içine dahil olabildiğimiz, interaktif olan ve aynı zamanda izleyen herkesin aynı standartta olduğu bir durumdan bahsediyoruz aslında. Yani bu standarttan kastım herhangi birimizin daha lüks bir telefonda izlemesi vesaire değil. Her birimizin bu konuyla ilgili bir fikir beyan etmek istediğinde aynı eşitlik çerçevesinde bunu beyan edebiliyor olması. Yani bizi aslında diğer ünlülerden, oraya yazan diğer ünlü olmayan kişilerden ayıran pek bir farkın olmaması. Ben bu kısmı daha anlaşılır kılmak için bir parantez açmak istiyorum. Bu birazcık daha konunun dışında kalıyor ama bahsetmem gereken bir şey olduğunu düşündüm. Ünlülerle kulvar durumu diyorum ben buna. Bu bahsettiğim şey aslında influencerlık tanımına biraz uyuyor. Influencer dediğimiz şey aslında kelime anlamı olarak kitlelere peşinden sürükleyebilen kişi anlamında kullanılıyor daha çok. Şu anki tabii ki tanımı da buna birazcık paralel gidiyor ama aslında influencerlık şu an birazcık daha bir marketing unsuru haline geldi. Yani insanlar influencerlık yaparken bunun karşılığında para kazanıyor. Bunun iki tane sebebi var. Bir, güven hissi. İkincisi de o ünlüyle aynı kulvarda olabilme hissi. Şimdi aslında mevzu nasıl işliyor? İşte belli bir influencerlık tırnak içinde, influencerlık seviyesine ulaşıyorsunuz. Bir ürün tavsiye ediyorsunuz, bunun karşısında para alıyorsunuz. Aynı zamanda bu influencerlık size, karşıdaki sizi izleyen insanların size güvenmesini sağlıyor. Ve bu şekilde siz de gidip o ürünü alıyorsunuz ve mükemmel bir marketing getirisi oluyor ve bingo. Şimdi normalde hepimiz televizyonlarda izlediğimiz bir ürün olsun diyelim ki. Bu ürünü sadece televizyonlarda övülse çoğu kişinin bunu almadığını zaten biz tahmin edebiliyoruz. Ama bu gerçekten yapılmış bir araştırma bu arada. Yani bize herhangi bir eşimizin, dostumuzun tavsiye ettiği, yani güvendiğimiz bir kişinin tavsiye ettiği bir ürünü alma oranımız televizyonda reklam olarak gördüğümüz bir şey alma oranımızdan daha fazla. İnfluencerlıkta tam olarak bu bahsettiğim güven duygusu, eşimizin, dostumuzun tavsiye etmesi gibi olan güven unsurundan beslenen bir meslek grubu. Bu tabii işin güven unsuruyla olan kısmı. Bir de bunun şu kısmı var. Mesela bir influencer'ı takip ediyoruz ve bu çoğu kişi hakkında böyle alelade konuşulan ve siber zorbalığa giren bir kısım bu bahsedeceğim kısım. Yani ileri tarafı siber zorbalık olarak tanımlanıyor. Bir influencer ve işte çok güzel bir evi olabilir, çok büyük bir evi olabilir, çok fazla makyaj malzemesi ya da gerçekten çok iyi bir maddi durumu olabilir. Çoğu kişi ben de onun gibi olabilirim hissiyatı taşıyarak aslında Instagram'da dolaşıyor. Bu influencerlarda tabii ki daha alenen yaşanıyor ama bunu influencer olmayan kişilere de gösterdiğimiz bir durum olabilir. Ben de onun gibi olabilirim güdüsüyle ileri kısmını, işte onun fotoğraflarının altına yazılan kötü bir yorum. Siber zorbalık olarak tanımladığımız şey. Ya da o işte atıyorum makyaj influencerı olsun. O işte bu ruju kullanıyor. Tırnak içinde ben de onun gibi olabilirim. O zaman ben de bunu alayım. Bu biraz daha imrenme duygusundan beslenen bir marketing tarzı. Ben influencerlığın bu iki şekilde işlediğini düşünüyorum. Bunu asıl konumuza bağlamamız gerekirse, tüm bu bahsettiğim şeylerde, bu onun gibi olabilirim dürtüsünden bahsettim. Bu dürtü tam olarak işte bu Mücbir Sebepler yayınındaki ünlüyle ünlü olmayan bir insanın aynı yere, aynı eşitlikte yorum yapabilmesine denk düşüyor. Yani ben de bir ünlü gibi yorum yapabiliyorum. Ya da tam tersi düşünürsek bir ünlü de benim gibi yorum yapıyor. Yani aslında benzeme durumu. Televizyonda izlediğimiz herhangi bir şeyde televizyon ilk başta tarihin en başından beri bir kutu ve bize çok uzak. Yani evimizin bir parçası evet ama o televizyon içindeki kişiler bizim evimizin parçası olamayabiliyor. Ama şu geldiğimiz dönemde özellikle bu bahsettiğim programda oraya yorum yazabiliyor olmak ya da bizden daha zengin, daha güzel bir evi olan ya da şöhreti olan bir insanın bizimle aynı seviyede bir yorum yazabiliyor olması bizim o içeriği daha tercih edilebilir hale sokarak onu tercih etmemize sebep oluyor. Ve bu da bize hem ünlülerin hem de ünlü olmayan kişilerin içinde olduğu bir topluluğa koyuyor. Bu toplulukta en baştaki kümeye dönersek eğer, en geniş kümeye dönersek, bir topluluğa mensup olup oraya kendini ait hissedip güvende hissediyoruz ve bu bizim güvenli alanımız haline dönüşüyor. Şimdi bu bahsettiğim şey tabii ki çok karışık gelebilir. Tam olarak ya bunu nasıl bu kadar bağladın diyebilirsiniz ama bunun aslında birçok örneği var. Yani YouTube'da o videonun altına işte yorum yapın, yorumlarınızı bekliyorum vesaire diyen YouTuber'lar da aslında tam olarak bu bahsettiğim şeyi kullanıyor. Sizi o topluluğa, o community'ye ait hissettirmek, orada interaktif bir şekilde söz sahibi olabilmenizi sağlamak gibi. Ya da daha basit bir örnek verebilirsem, bunun aslında bir teknolojiyle bağlantılı olmadığını düşünürsek, daha biraz daha eskiye gidelim. Mesela sınıflarımıza gidelim okuldaki. Öğretmenlerin çoğu neden bir soru sorar derste ve sizden onunla ilgili bir cevap ister? Ya da gerçekten bir sorunuzun olduğunu duymak ve onu cevaplamak ister? O da tam olarak böyle bir güdüdün aslında. Kendisinin o sınıfa ait olduğunu, o sınıfla karşılıklı interaktif bir iletişim kurmak istediğini ve siz de hem o öğretmene karşı hem de o sınıfa karşı bir aitlik duygusunu oluşturmak. Bu bilerek yapan öğretmenler olabilir, bilmeyerek yapan öğretmenler olabilir. Ama bu durum aslında bizim hayatımızda çoğu kısımda karşımıza çıkabilecek ve düşündüğümüzde aa evet bu muymuş diyebileceğimiz bir his. Kötü bir şey değil tabii ki. Asla gocunmamız gereken bir durum değil. İnsani bir dürtü. Ve bence çoğu yerde de olması gereken ve bize iyi hissettiren bir dürtü. Bu izlediğimiz bir içerikte oraya ait hissedip onu beğenmek ya da sınıfta kendimize o sınıfa ait edip utanmadan orada söz hakkı sahibi olabilmek de aslında bu hissin farklı versiyonları. Bu hafta size bir topluluğa mensup olmakla ilgili bunlardan bahsetmek istedim. Geri dönüşlerinizi aldım önceki bölümlerde. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Bu bölümü de beğendiyseniz paylaşabilirsiniz ya da bana görüşlerinizi Simen Senem Instagram, Twitter, nereden isterseniz yazabilirsiniz. Haftaya yine aydınlanma yaşadığım bir konuyu sizlerle paylaşmak için burada olacağım. Her pazartesi kahvelerinizi alıp beni dinlemeyi unutmayın. Hepinize kocaman öpücükler gönderiyorum. Hoşça kalın. Bay bay.